Çanlar kimin için çalıyor?
Ayrım 64.
Augustine dudağını ısırıp Robert Gardner'a baktı. Başını iki yana salladı. Aşağılarında ağaçların arasında ama gözden uzakta tankın yeniden yola ve köprüye ateş ettiğini duydular. Robert Gardner başını sallayarak ''Ne oluyor buna?'' dedi Pablo'ya. Pablo'ya bakmak, kokusunu duymak istemiyordu. Bir tek sesini işitmekti istediği. ''Tank orada olduğu için ayrılamadım.'' dedi Pablo. ''Karakolun altındaki dönemeçte yolumuz kesildi. Sonunda bir şey aramaya gitti de ben de gelebildim.'' Sözünü sakınmaksızın ''Nereye ateş ediyordun dönemeçte?'' diye sordu Augustine. Pablo ona baktı, sırıtmaya başladı. Düşünüp taşınıp sesini çıkarmadı sonunda. ''Hepsini vurdun mu onların?'' diye sordu Augustine. Robert Garden kapı ağzını diye düşünüyordu. ''Artık senin işin değil bu. Senin beklediğin her şeyi fazlasıyla yaptılar. Bu kabileler arası bir sorun. Ahlaki yargıları bırak. Bir katilden ne beklersin ki? Bir katile iş yapıyorsun. Çeneni açma. Onu zaten yeterince tanıyordun. Bu yeni bir şey değil. Ama seni pis piç diye düşündü. Seni pis, namussuz piç.'' Hem koştuğu hem de tırmandığı için göğsü ikiye yarılacakmışçasına ağrıyordu. Önlerinde ağaçların arasında atları gördü. ''Hadi sen'' diyordu Augustine. ''Onları vurduğunu niye söylemiyorsun?'' ''Kapa çeneni'' dedi Pablo. ''Bugün çok çarpıştım, hem de çok iyi çarpıştım. İngiliz'e sorsana.'' ''Bugün bizi kurtar bakalım bir de'' dedi Robert Garden. ''Bu işi planlayan sensin çünkü.'' ''İyi bir planım var'' dedi Pablo. ''Şansımız azıcık yardım ederse kurtuluruz.'' Pablo'nun solukları düzelmeye başlamıştı. ''Bizden kimseyi öldürmeyeceksin değil mi?'' dedi Augustine. ''Çünkü seni şimdi ben öldüreceğim.'' ''Kapa çeneni'' dedi Pablo. ''Senin çıkarını, çetenin çıkarını gözetmem gerekir. Bu bir savaş. İnsan istediğini yapamaz.'' ''Kavron'' dedi Augustine. ''Tüm avantaları sen toplarsın. Aşağıda nelerle karşılaştığını anlatsana'' dedi Pablo'ya Robert Garden. ''Her şeyle'' diye yineledi Pablo. Hala göğsü parçalanıyormuşçasına soluk alıyordu. Ama artık düzgün biçimde konuşabiliyordu. Yüzü gözü ter içindeydi. Omuzları göğsü tere batmıştı. Gerçekten dostça davranıp davranmadığını kollamak için dikkatle Robert Garden'a baktı. Sonra sırıtarak ''Her şey'' dedi yeniden. ''İlkin karakola ele geçirdik. Sonra bir motosikletli geldi. Sonra bir başkası. Sonra bir ambulans. Sonra bir kamyon. Sonra tank. Sen köprüyü halletmeden hemen önce. Sonra... Tank bize bir zarar vermedi ama yolu tuttuğu için oradan ayrılamadık. Tank uzaklaşınca ben de geldim işte. Peki adamların?'' diye araya girdi Augustine hala bela arayarak. Pablo adamın gözlerinin içine bakarak ''Kes sesini'' dedi. ''Her şeyden önce çok iyi çarpışmış bir insanın yüz ifadesi vardı suratında. Onlar bizim çeteden değildi. Şimdi ağaçlara bağlı atları, çam dalları arasından onların üzerine süzülen güneş ışığını, atların başlarını salladıklarını, at sineklerini def etmek için sağa sola tekme attıklarını görebiliyordu. Robert Garden'da Maria'yı gördü, sonra da kızı kollarının arasında buldu. Sıkı sıkıya sarıldı kıza. Otomatik tüfek yanından sarkıyordu. Alev önleyici Huni kaburgalarına dayanmıştı. Maria, ''Ah Roberto, sen, ah sen'' diyordu. ''Evet tavşan, benim güzel iyi tavşanım, artık gidiyoruz. Gerçekten burada mısın Roberto?'' ''Evet, evet, gerçekten. Ah sen.'' Çatışma olduğuna insanın bir kadının varlığını fark edebileceğini hiç düşünmemişti. Ne insanın aklının köşesinin bile bir kadına takılabileceğini, ne ona karşılık verebileceğini, ne de bir kadın olsa bile onun gömleğinin arasından insana yaslanan küçük, yuvarlak, sert memelerini fark edebileceğini, bunları hiç düşünmemişti. Onların, o memelerin varlığını da savaşta fark edebileceğini hiç düşünmemişti. Ama doğruydu bu işte. Güzel diye düşündü Robert Garden. Güzel. İnanmazdım buna. Kendisini iyice çekip sarıldı kıza. Ama kıza bakmadı. Sonra da daha hiç yapmamış olduğu bir şeyi yapıp bir yerine hafifçe şaplak attı. ''Atla, atla ata. Çık şu yerin üzerine guapa'' dedi. Sonra atların kösteklerini çözmeye koyuldular. Robert Garden otomatik tüfeği Augustine'e geri vermiş, kendi hafif makineli tüfeğini sırtına asmıştı. Cebindeki bombaları eyerlerin ceplerine dolduruyordu. Boş çantayı başka bir çantanın içine tıktı. Sonra bu çantayı da eyerinin gerisine bağladı. O sıra Pilar geldi yanlarına. Tırmanmaktan soluğu tıkanmış konuşamıyordu. Ancak işaretlerle bir şeyler anlatabiliyordu. Elindeki üç kösteği eğerdeki ebeye tıkan Pablo ayağa kalkıp ''Küvet al kadın'' dedi. Pilar yalnızca başını salladı. Sonra hepsi birden ata bindiler. Robert Garden önceki günün karlı sabahında ilk kez görmüş olduğu kocaman kır atın üzerindeydi. Bacaklarının arasında ellerinin altında duran hayvanın çok iyi bir at olduğunu hissetti. Ayaklarında ip tabanlı ayakkabılar vardı. Üzengiler biraz kısa gelmişti. Makineli tüfeği omzunda asılıydı. Cepleri şarjörlerle doluydu. Atın üzerinde kullanılmış bir şarjörü dolduruyordu yeniden. Dizginleri bir kolunun altına almış, sıkı sıkıya tutuyor. Pilar'ın geyik derisinden yere bağlanmış eşyaların üzerinde garip bir biçimde oturuşunu izliyordu. ''Şunu kes de bırak Tanrı aşkına'' dedi Primitov'u. ''Düşersin aşağı. Sonra at da bunu taşıyamaz.'' ''Kapa çeneni'' dedi Pilar. ''Yaşamak için gerekli bunlar bize.'' Pablo Guardia Civil'e yerli kocaman doğru atın sırtından ''Böyle at sürebilir misin kadın?'' diye sordu. ''Suçlular nasıl sürüyorsa öyle'' dedi Pilar ona. ''Nasıl gidiyoruz ihtiyar?'' ''Doğru aşağıya, yolun karşısına. Karşı yamacı tırmanıp ağaçların daraldığı yere gideceğiz.'' Pablo'nun gece görevi aldığı atlardan birinin sert, karşılık vermeyen karnı yumuşak ökçeli, bez ayakkabılarıyla vurarak hayvanı döndüren Agustin, ''Yolun karşısına mı?'' diye sordu. ''Evet arkadaş, tek yol bu'' dedi Pablo. Yedekteki atların yularlarından birini ona verdi. Primitovo ile çingene öbürlerini aldılar. ''İstersen sen arkadan gelebilirsin İngiliz'' dedi Pablo. ''O Makiuna'nın menzili dışında kalmak için çok yukarıdan geçeceğiz. Ama ayrı ayrı ve çok hızlı gidip sonra ağaçların daraldığı yerde yeniden birleşeceğiz.'' ''Tamam'' dedi Robert Garden. Ağaçların arasından yolun kıyısına doğru atla inmeye başladılar. Robert Garden Maria'nın hemen arkasından geliyordu. Ağaçlar yüzünden kızın yanında at süremiyordu. Sert kaslarıyla kıratı şöyle bir okşayıp sonra da çam ağaçlarının arasından kayarcasına hızla aşağı inerken atın başını sıkı sıkıya tuttu. Düz bir yerde olsalardı mahmuzlarıyla anlatacağını aşağıya doğru inerlerken baldırlarıyla anlatıyordu kıratı. ''Sen'' dedi Maria'ya, ''yolu ikinci olarak geç. İlki kötü gibi görünse de pek fena değildir. İkincisi ise çok iyidir. Her zaman ikinciden sonrasını kollarlar.'' ''Ama sen, ben birdenbire fırlayıp geçeceğim. Hiçbir sorun olmayacak. Tek sıra gidediğine tehlikeli olur.'' At sürerken başını omuzlarının içine göçertmiş, omzundan otomatik tüfeği sallanan yuvarlak kıllı kafasına bakıyordu Pablo'nun. Pilar'a bakıyordu. Başı açıktı kadının. Omuzları genişti. Topuklarını altındaki denklere takmış, dizleri baldırlarından daha yüksekteydi. Kadın bir kez dönüp Robert Garden'a baktı ve başını iki yana salladı. Robert Garden, yolu geçmeden önce Pilar'ı arkada bırak dedi Maria'ya. Sonra seyrelen ağaçların arasından baktığında aşağıdaki yolun yağlı kara rengini gördü. Yolun gerisinde yemyeşil tepenin yamacı yükseliyordu. Hendeğin üzerindeyiz dedi kendi kendine Robert Garden. Yolun doğrudan köprüye o uzun eğimle indiği yükseltinin tam altındayız. Köprüden yaklaşık 800 metre yüksekteyiz. Eğer köprüye yanaşmışlarsa o küçük tanktaki Fiat'ın menzili içinde burası. Maria dedi. Yola varmadan önce Pilar'ı geç, sonra da o yamaca doğru sür atını. Kız arkasına dönüp ona baktı ama hiçbir şey söylemedi. Anlayıp anlamadığını görmek için baktı kıza yalnızca Robert Garden. ''Comprendes?'' diye sordu kıza. Kız onayladı başını sallayarak. ''Fırla hadi'' dedi Robert Garden. Kız başını iki yana salladı. ''Fırla!'' ''Olmaz'' dedi kız arkaya dönüp başını iki yana sallayarak. ''Gitmem gereken düzende gideceğim.'' Tam o sırada Pablo iri doğru atı mahmuzlayıp son birkaç çam ağacının kaldığı bayırdan aşağıya doğru fırlayarak atın nallarından kıvılcımlar saça saça dört nala geçti yolu. Öbürleri onu izlediler. Robert Garden onların yolu geçtiklerini, yeşil yamaca tırmanmaya başladıklarını gördü. Sonra da köprüden gelen makinalı tüfek tıkırtısını duydu. Arkasından suişkırak bum diye bir gürültü duydu. Keskin biçimde çatırdadı bu gürültü ve dalga dalga yayıldı. Tepenin yamacında kurşuni bir duman bulutuyla küçük bir toprak parçasının havalandığını gördü Robert Garden. Suişkırak bum. Yeniden duyuldu bu gürültü. Bir roket gibi ıslık çalarak geldi. Yamacın biraz daha yukarısında toprak ve duman yükseldi havaya yeniden. Önünde çingene yolun yanında son ağaçların altına sığınıp durmuştu. İleriye yamaca baktı çingene. Sonra geriye Robert Garden'a doğru baktı. ''Haydi yürü Rafael'' dedi Robert Garden. ''Dört nala aslanım.'' Gerisinde başını arkaya doğru çekip duran yük hayvanın yularını tutuyordu çingene. ''Yük atını bırak, dört nala fırla'' dedi Robert Garden. Bindiği atı topuklarken çingenenin eli arkasında uzandı, yükseldi havaya doğru, yedek atın yuları gerildi, sonra yere düştü, çingene yolu geçmişti. Robert Garden, çingene sert, koyu yolu geçerken kendisine doğru gerileyen ürkmüş yük atını dizginleyerek durdurdu. Çingenenin atının nallarının yamacı dört nala tırmanırken çıkardığı yumuşak sesi duydu Robert Garden. Su işkırak. Düz mermi yolunu izleyen şarapnel, çingenenin az ötesindeki kara, boz toprağı bir kaynaç gibi havalandırdığında çingenenin hızla koşan bir domuz gibi yana kaçtığını gördü. Robert Gardner onun dört nala, upuzun yeşil yamacı tırmanışını, önüne arkasına topla ateş edilişini, sonunda tepede öbürlerinin yanına ulaşışını izledi. Bu lanet olasıca yük atını alamam diye düşündü Robert Gardner. Ama keşke o orospu çocuğunu yanımda tutabilsem. Onu kendimle şu ateş ettikleri 47 milimetrelik arasında tutmayı isterdim doğrusu. Ne yapıp edip onu oraya çıkarmaya çalışacağım Tanrı'nın izniyle. Yük atının yanına sürdü atını. Yulardan yakaladı. Sonra ardından tırısa kalkan atla birlikte ağaçların arasında 50 metre kadar gitti. Ağaçların kıyısında yolun kamyonu geçip köprüye ulaştığı yere baktı. Köprünün üzerindeki askerleri görebiliyordu. Köprünün gerisinde yolda bir trafik karmaşası vardı. Robert Gardner çevresine bakındı. Sonunda istediği şeyi gördü ve uzanıp bir çam ağacından kuru bir dal kırdı. Yuları bıraktı. Yük hayvanını bayırın yola hafif bir eğimle indiği yere doğru sürdü ve kuru dalı atın sarısına yapıştırdı. ''Hadi sen orospu ol seni!'' dedi. Sonra kuru dalı yolu geçip yamaca vuran yük atının ardından fırlattı. Dal ata çarptı, at dört nala kalktı. Robert Gardner yoldan yukarı 30 metre daha gitti. Burada setin arkası iyice dikleşiyordu. Roket gibi ıslık çalıp çatırdayarak yerden toprak kaldıran gümbürtüsüyle bir top ateş ediyordu şimdi. ''Hadi seni kır renkli koca faşist piç!'' dedi ata Robert Gardner. Kayarcasına yamaçtan aşağıya doğru vurdu sonra. Birazdan açığa çıkıvermişti. Atın toynakları altındaki yolun sertliğini hissediyor, omuzları, boynu, dişleri sarsılıyordu. Sonunda hayvanın toynakları yamacın düzlüğüne ulaştı. Yumuşak toprağı kese kese, kaldıra kaldıra, hamle edip kendini ileri atarak tırmanmaya başladı at. Robert Gardner yamaçtan aşağıya doğru daha önce hiç bakmadığı bir açıdan görünen köprüye baktı. Şimdi yandan görüyordu köprüyü. Hiçbir kısaltım olmaksızın ortası tamamen parçalanmıştı. Gerisindeki yolda küçük bir tank vardı. Onun gerisinde de tam o sırada bir ayna gibi sarı sarı parlayan topu olan büyük bir tank vardı. Kıratın Robert Gardner'ın önünde uzanan ensesinin üzerinde hava yırtılır gibi oldu. Yamaçta havaya toprak bulutu kalkarken başını çevirdi Robert Gardner. Yük atı ilerisinde iyice sağ kaymış olarak yamacı tırmanıyor, giderek yavaşlıyordu. Robert Gardner dört nala başını köprüye çevirmiş olarak giderken dönemecin gerisinde durmuş olan sıra sıra kamyonları gördü. Şimdi iyice yükseldiği için Robert Gardner dönemeci daha iyi görebiliyordu. Sonra yeşil parlak ışıltıyı gördü. Işıltıyla aynı anda ıslık sesini ve gümlemeyi duydu. Mermi kısa düştü ama Robert Gardner toprağın yükseldiği yerde ıslık çalan maden parçalarının sesini duydu. Robert Gardner onların hepsinin ileride ormanın kıyısında kendisini izlediklerini gördü. ''Are cavallo, yürü be at!'' dedi ata. Atın göğsünün yamacın dikliği yüzünden körük gibi inip kalktığını hissetti. Kır boynunun uzadığını, kır kulaklarının dikildiğini gördü. Robert Gardner uzanıp atın ıslak kır boynunu okşadı. Dönüp köprüye baktı ve orada yolda duran ağır, güdük, çamur renkli tanktaki parlak ışıltıyı gördü. Sonra da hiç ıslık sesi duymadı. Yalnızca bir kazanın parçalanmasına benzeyen ekşi kokuyla karşılık bir patlama duydu. Kıratın altında buldu kendini birden. Krat sağa sola tekmeler atıyordu. Robert Gardner ise ağırlığın altından çıkmaya çalışıyordu. Kımıldayabiliyordu Robert Gardner. Sağa doğru kımıldayabiliyordu. Ama sağ kımıldadığında sol ayağı atın altında dümdüz duruyordu. Sanki yeni bir eklem yeri oluşmuştu onda. Kalça eklemi değil, yan tarafta boydan boya uzanan bir yarık gibi bir eklem. Sonra bunun ne olduğunu anladı Robert Gardner. O sırada da krat debelenip ayağa kalktı. Robert Gardner tam zamanında üzengiden kurtardığı sağ ayağı da eğerin üzerinden kaydı, yanına düştü. Robert Gardner yerde dümdüz duran sol bacağının uyluğunu iki eliyle yokladı. Elleri hem keskin uçlu kemiği hem bu kemiğin de eti delerek deriyi gerdirdiği yeri buldu. Krat neredeyse tam tepesinde duruyordu Robert Gardner'ın. Robert Gardner hayvanın inip kalkan kaburgalarını görebiliyordu. Oturduğu yerde otlar yeşermişti. Otların arasında kır çiçekleri vardı. Robert Gardner yamaçtan aşağıya köprüye, boğaza, yola baktı. Tankı görüp sonraki parıltıyı bekledi. Parıltı yine aynı anda, yine ıslık sesi olmaksızın görüldü. Güçlü patlayıcının kokusuyla birlikte meydana gelen gümbürtüde topraklar sağa sola saçılır, demir parçaları üstüne yağarken Robert Gardner kocaman kratın sessizce sanki bir sirk yatıymışçasına yanına çöktüğünü gördü. Sonra orada oturan ata baktığında atın çıkardığı sesi duydu Robert Gardner. Sonra Primitivo ile Agustin onu koltuk altlarından tutarak yamacın son bölümünü aşırdılar. Yeni açılan eklem yeri yüzünden Robert Gardner'ın bacağı sürüklenirken nereye çarpsa oraya dönüveriyordu. Bir mermi yakınlarında ıslık çalınca Primitivo ile Agustin onu bırakıp yüzü koyun yere yapıştılar. Ama toprak parçaları saçıldı üzerlerine, sonra da maden parçaları sekti, sonra Robert Gardner'ı yeniden yüklendiler. Sonra da ağaçların arasında atların bulunduğu bir kuytuluğa getirdiler onu. Maria, Pilar ve Pablo hemen Robert Gardner'ın başına dikildiler. Maria Robert Gardner'ın yanına diz çökmüş, "Roberto, ne oldu sana?" diyordu.
Ayrım sonu.